Kıymetli ve muhterem dinleyenler, Gazali Mektebi programına hoş geldiniz. Bu hafta İmam Gazali rahmetullahi aleyhin Minhacül Abidin isimli eserinden önce ihlasla başlayan, şimdi riya konusuyla devam eden ve nihayetinde ucub konusuyla nihayete erecek olan bir sürece girmiştik sizlerle. Geçtiğimiz hafta ve hatta birkaç hafta boyunca ihlas ile alakalı, ihlasın hem mahiyeti hem hangi ibadetlerde olması gerektiği, bir Müslümanın nasıl muhlis, ibadetlerinin nasıl halis, kendisinin de nasıl ihlaslı olacağına dair bazı konulara değinmiştik. Devamında İmam Gazali ihlasa zarar veren boyut itibariyle riyadan bahsetti, nifaktan bahsetti. Daha sonrasında kibirden, ucuptan bahsetti. Burada riya konusunu detaylı olarak ele alma ihtiyacı hissettiğinden dolayı, çünkü ihlasın olduğu yerde bir Müslümanda riyanın olmaması, ucubun veya sümanın olmaması, kibirin veya gösterişin yahut münafıklığın olmaması gerekir olduğundan dolayı İmam Gazali müstakil bir başlık olarak, yani ihlas yoksa orada kuvvetle muhtemel riya vardır. Şayet ihlas yok, riya da yoksa orada kuvvetle muhtemel ucup vardır diyerek önce ihlasa değindi, arkasından riya konusuna değinecek ve nihayetinde ucup konusuna temas ederek kitabın 6. bölümünü oluşturan ve üzerinde durduğumuz şu andaki kavadih dediğimiz, yani insanın karşısına çıkan bir takım engeller, yani afetler geçidinden bahsetmeye devam edecek. Burada bu kitaba başlayalı uzun bir süre oldu. Öncesinde İhya-i Ulumiddin'den kendimize esas olarak, esas metin olarak İhya-i Ulumiddin'den beslenerek ve oradan müzakere ve mütalaa ederek konuları serdedip müzakere ediyorduk. Ancak Minhacül Abidin daha muhtasar olduğundan ve özellikle günümüzde bir takım meseleleri daha yakinen ve müfassal olarak ele aldığından dolayı, özellikle de İmam Gazali rahmetullahi aleyhin ahir ömründe ve en son olarak ömrünün sonunda, vefatına birkaç gün kala yazmış olduğu ömrünün hülasası mesabesindeki eseri olan kitabından bahsetmenin ve bu kitaptan mütalaa ederek bir süre buradan müzakere etmenin faydalı olacağını düşündüğümüzden dolayı buraya başlamıştık. Üzerinden bir süre geçtiği için hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda var. Minhacül Abidin, kıymetli dinleyenler, 7 bölümden oluşan bir eserdir. İmam Gazali rahmetullahi aleyh buna geçitler ismini veriyor. Yani 7 geçidi olan bir Müslümanın ahireti kazanmak için 7 merhaleyi, 7 geçidi tamamladıktan ve bunların hakkını verdikten sonra dünyada Müslüman, mümin, muvahhid ve muttaki bir kul olarak Allah Teala'nın huzuruna kavuşabileceğini, ömrünün hülasası olarak bu eserde yazmış olduğu noktaları bizlere izah ediyor, ifade ediyor. Ve bu geçitleri, yani bu merhaleleri rastgele herhangi bir şekilde alt alta konulmuş maddeler halinde bizlere sunmuyor. Kitabın mukaddimesinde bu eseri niçin yazdığını, hatta bu eseri talebesine niçin yazdırdığını kendisi söylüyor, talebesi yazıyor bu arada. Şöyle ifade ediyor: bir Müslüman ahireti kazanmak için belirli merhalelerden geçmek durumundadır. Bunların da hakkını vermesi gerekmektedir. Bu merhaleler de birbirini takip eden, birbirini tamamlayan, Müslümanın bidayetinden nihayetine kadar karşısına çıkan merhalelerdir. Ve bu merhalelerin ilki ilim merhalesidir diyerek başlıyor. Şimdi onlardan kısaca bahsederek esas konumuza, riya ile alakalı meselelere inşallah gelmeye gayret ederim. İmam Gazali, hani eserin genel yapısı itibariyle 7 geçit, 7 merhale, yani akabeler sistemini şöyle koyuyor ki burada şöyle bir parantez açmayı elzem görüyorum. Kitabın ismi Minhacül Abidin ila Cenneti Rabbil Alemin. Yani Türkçesi şu demektir: alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın cennetine Müslümanları ulaştıracak olan yöntem. Alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın cennetine Müslümanları yani abid olan, ibadet olan, ibadet etmekle mükellef olan kulları ulaştıracak, götürecek yol ve yöntem. Kitabın adı budur. Peki bir Müslüman Allah Teala'nın cennetine nasıl ibadet ederse ulaşabilir ve yöntemi ne olmalıdır? Hani esas bellidir ancak usul önemlidir. Bir noktada esası biliyor olmamız usulsüzlük yaparak esasa ulaşabileceğimizi göstermez. Bundan dolayı büyükler şunu söyler mesela, usul esasa mukaddemdir. Yani bir şeyi ne kadar iyi bilirsek bilelim, usulümüz, yöntemimiz yanlışsa, menhecimizde problem varsa, minhacımızda sıkıntılar ortaya çıkıyorsa, burada esasa ulaşmamız veya layıkıyla onu elde etmemiz veya oradan beklenilen faydayı bulabilmemiz çok fazla mümkün değildir. Evet, bir Müslüman La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettikleri gibi cennete girecektir. Günahı olsa da olmasa da, büyük günahlar işlese de işlemese de bu kişi Allah Teala'nın cennetine girecektir. Ancak nasıl girecektir? Günahlar işleyerek, amel defterinde bir takım günahlar yazılı olduğu halde Rabbinin huzuruna vardıysa önce o günahların temizlenmesi gerekecek. Belki bir miktar ceza çekecek. Belki Allah Teala rahmet ve merhametiyle muamele ederek, belki Allah Teala'nın vermiş olduğu izinle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine mazhar olarak bu günahlarını affettirecektir. Ancak sonuç itibariyle amel defterinde kötülük olan, günah olan bir kimsenin cennete ulaşması bir süreci. Ya af sürecini, affedilme sürecini ya da ceza sürecini, yani temizlenme sürecini ihtiva edecek şekilde bir süreç sonrasında cennete ulaştıracaktır. İşte bir kişi ben La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedim. Hazreti Peygamber de men kale La ilahe illallah dehalen cenne buyuruyor zaten. Kim La ilahe illallah derse cennete girer hadisini söyleyen Cenab-ı Peygamber'dir. O halde ben de La ilahe illallah ile yetinirim. Namaz, abdest, ibadet, oruç, zekat, hac, sadaka, infak bu türlü ibadetleri yapmaya da gerek yok. Bir miktar günahtan, cezadan, aftan, cehennemden sonra nihayetinde, yani böyle bir Müslümanlık tasavvuru olmaz ama farz muhal diye söylüyorum, cennete gireceğim diyerek La ilahe illallah dese, hiçbir amel işlemese bile cennete gireceğini düşünürse, evet bu kişi cezasını çektikten, günahlarının cezasını gördükten sonra Allahu alem cennete girecektir. Ancak mesele esasa ulaşmak değil. Mesele esasa usulüne göre ulaşmaktır. İşte bu kişinin esasa ulaşırken, yani burada esas dediğimiz cennete ulaşırken usulde yaptığı hatalardır. Yani usulsüzlüklerdir. İmam Gazali de bu kitapta onları söylüyor. Minhacül abidin, ibadet etmekle mükellef olan bir kimsenin cennete ulaşmak için takip etmesi gereken düsturlar, usuller nelerdir? Hangi merhaleleri aşması gerekiyor diyor. Hani eser genel yapısı itibariyle 7 geçit, yani 7 akabe sisteminden oluşuyor. İmam Gazali bu eserde manevi hayatı, yani 7 zorlu geçide benzetiyor. Yani bir dervişin veya bir abidin Allah Teala'ya ulaşması için bu 7 merhaleyi de başarıyla, muvaffakiyetle geçmesi gerektiğini beyan ediyor. Birincisi ilim geçidi. İmam Gazali Akabetül İlim başlığın adı. Orada niçin ilimden bahsettiğini ifade ederken amelden önce bilgi gelir. Yani bir kimse nasıl ibadet edeceğini ve ibadet ederken ne yapacağını bilmezse yapmış olduğu ibadetin geçerli olması, makbul olması, sahih olması muhtemel değildir. Yani şöyle düşünmek gerekiyor. Hani bir kimse namaz kılması gerektiğini biliyor ancak nasıl namaz kılacağını bilmiyorsa veya namazı nasıl kılacağını biliyor ancak hangi sureyi okuyacağı konusunda bir cehaleti varsa ya da hangi sureyi okuyacağını da biliyor ama okuması gereken sureyi, Fatiha suresini farz muhal bilmiyorsa bu kişinin namaz kılması gerektiğini bilmesi herhangi bir şey ifade etmiyor. 8 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuk da hakeza namaz kılması gerektiğini bilir. Ancak namazda okuması gereken sureyi bilmiyorsa bu bu çocuğun namaz kılması gerektiğini bilmesi herhangi bir şey ifade etmez. O yüzden İmam Gazali birinci geçit olarak bir Müslümanın, bir abid kulun ilk önce amelden önce bilgili olması, ilim sahibi olması gerektiğini, o ilmin muhtevasını, ilmin kendisini nereye götüreceğini, nelerden uzak tutacağını ve buna mukabil hangi felaketlere götürebileceğini, bu felaketlerden korunmak için de o ilimden nasıl yararlanması gerektiğini bilmesi gerektiğini söylüyor. Kıymetli dinleyenler, birincisi ilim geçidi. Kişi ibadetini nasıl yapacağını ve kime ibadet edeceğini bilmesi gerekir diyerek de noktalıyor. İkincisi tevbe geçididir aziz dinleyenler. Günahlar yolun önündeki ağırlıklardır diyor İmam Gazali. Bu yüklerden kurtulmak için samimi bir tevbenin şart olduğunu söylüyor. Yani bir kimse ilim tahsil etti, ibadetler yapmaya başladı ancak sosyal bir varlıktır ve iletişim halindedir. Gerek Allah Teala'ya karşı, Rabbine karşı, gerekse insanlara karşı, diğerlerine karşı işlemiş olduğu suçlar veya günahlardan dolayı bir takım pişmanlıklar, telafi sadedinde bir takım tasarruflarda bulunması gerekir. Hal böyle olunca insanlara karşı işlemiş olduğu suçtan dolayı bir cezası, Allah Teala'ya karşı işlemiş olduğu günahlardan dolayı da bir tevbesi elzemdir. Bundan dolayı İmam Gazali ilim geçidinden sonra nasıl ibadet edeceğini öğrendi ancak noksanlıklarını telafi sadedinde tevbe şarttır diyor. Bundan dolayı günahlar yolun önündeki ağırlıklardır. Bu yüklerden kurtulmak için samimi bir tevbenin şart olduğunu söylüyor İmam Gazali. İkinci bir merhalenin ilimden sonra tevbe kapısı, tevbe geçidi olduğunu beyan ediyor. Muhterem dinleyenler, üçüncüsü engeller, yani avaik dediğimiz insanın yoluna mani olan, insanı yolundan eden, yolunu kesen bir takım maniler vardır. Mevani'a dediğimiz, bunu detaylı olarak konuşmuştuk. Hatta bir süreyi almıştı. Bir süreçte bunu. 5-6 programlık bir süreçte bu konuları ele almıştık. Burada kulun yolunu kesen 4 ana engel olduğunu söylüyor İmam Gazali. Bunlar dünya, ikincisi mahlukat, özellikle insanlar, üçüncüsü şeytan, dördüncüsü ise nefistir diyor. Hatta nefis konusunu daha detaylı olarak ele almıştık. Çünkü İmam Gazali burada şunu söylemişti. Gerek dünya, gerek insanlar, gerekse şeytan, insanın harici düşmanları, cennete ulaşılan yolda harici manilerdir. Ancak nefis kişinin içindedir. İnsanın içindedir, kalbindedir, kanın aktığı bütün mecralardadır, kanın ulaşabildiği bütün yollardadır, zihnindedir, gözündedir, dilindedir. Hal böyle olunca diğer engellerden ve manilerden, şeytandan, dünyadan, insanlardan daha tehlikelidir. Hal böyle olunca insanın içinde taşıdığı düşman dışarıdaki düşmandan daha tehlikelidir. Yani bir kale düşününüz. Dışarıdan kalenin raptu zapt altına alınmaya çalışıldığı, muhasara altına alınmaya çalışıldığını, yani o kalenin düşmanlar tarafından fethedilmeye çalışıldığını gözünüzün önüne getiriniz. Ancak kalenin içinde dışarıdaki düşmanlara anahtarı teslim etmeye hazır bir sinsi düşmanın varlığını hayal ediniz. İçerideki düşman, kapının ardındaki düşman, dışarıdaki yani kapının dışındaki düşmandan daha tehlikelidir. Çünkü sizin bütün sırrınızı, bütün maksadınızı, bütün projenizi, bütün planlarınızı, bütün hedeflerinizi, stratejinizi, yani karşıdaki düşmanla nasıl mücadele edeceğinize dair bütün planlarınızı bilen birisi, bilen bir düşman dışarıya bilgi sızdırdığı zaman sizin mağlup olmanız artık kaçınılmazdır. Nefis diyor İmam Gazali böyledir. Senin nasıl pişmanlık duyacağını, bir günahı niçin işlediğini, ne zaman tevbe edeceğini, nasıl tevbe edeceğini, yani seni nasıl ikna edeceğini ve senin planlarını, projelerini bilen bir düşman ve bu senin içinde, senin karar aldığın anda senin kararına muttali, senin kararlarının farkında, onu nasıl alt edeceksin, onun üstesinden nasıl geleceksin, buna dair bir refleks geliştirmen, bir ibadet bağışıklığı oluşturman gerekir diyerek İmam Gazali 3. geçit olarak engeller geçidinde nefis başlığı altında detaylı bir açıklama ve izahata girişmişti. Ve burada şunu söylemişti aziz dinleyenler, hani genel itibariyle metne baktığımızda bu engellerin her biriyle nasıl başa çıkılacağını da şöyle detaylandırmıştı. Zühd hayatı, uzlet hayatı, mücadele ve murakabe hayatıyla bunların üstesinden gelinebileceğini de hakeza beyan etmişti. Aziz dostlar, İmam Gazali 3. bir geçit olarak, yani birincisi ilim geçidi, ikincisi tevbe geçidi, üçüncüsü maniler yani engeller, avaik dediğimiz geçit idi, dördüncüsü ise arızalar veya avarız dediğimiz geçittir. Burada bu arızalar insanın ilimden sonra telafi maksadıyla yaptığı tevbelerden sonra engelleri aşıp dünyayı, insanları, nefis ve şeytanı aştıktan sonra yine de karşısına arız olabilecek, zuhurat kabilinden, endişeler kabilinden karşısına çıkabilecek bir takım arızalar vardır. Yani yeknesak bir kulluk süreci yoktur. İnsan bir derdini aştıktan, bir derdini nihayete erdirdikten sonra bir başka dert ile karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemeldir. O yüzden düz, stabil, pürüzsüz, homojen, yani herhangi bir maninin olmadığı bir düzlem ifade etmez dünya hayatı veya insanın hayatı. Mutlaka bir problemi aştıktan sonra bir süre problemsiz devam edersin, ancak bir müddet sonra bir başka uğraşman gereken problemle karşı karşıya kalabilirsin. Dünya hayatı zaten bunun için var. Buna kendimizi alıştırmamız ve hazırlamamız, buna dair bir refleks geliştirmemiz, karşılaştığımız engellerle de mücadele edebilmemiz gerekiyor. Mücadele edebilmek için zaten öncelikle bunu kabul etmek gerekiyor. İmam Gazali de bu engeller aşılsa bile insanın karşısına çıkabilecek bir takım arızalar, yani arız olan karşılaştığı bir takım unsurlar vardır. Bunlarla karşılaşılınca ne yapılacaktır? Bundan bahsediyor 4. geçitte ve şunu söylüyor. İnsanı ibadetten alıkoyan içsel veya dışsal, gerek insanın içinden gerekse insanın dışından, hariçten bir takım engeller ve durumlar ortaya çıkar. Mesela rızık kaygısı, mesela bir takım korkular ve heyecanlar veya kazaya, Allah Teala'nın takdir etmiş olduğu kaderine ve kazasına rıza göstermek gibi veya Allah korusun rıza gösterememek gibi bir takım durumlarla bir Müslüman, bir abid, kul karşı karşıya kalabilir diyor. Dördüncüsü bu şekildeydi aziz dinleyenler. Beşinci geçit bevaiz dediğimiz dürtülerdir. Yani insanı yola devam ettirecek motivasyon kaynakları diyoruz buna. Bu şu demektir. Bu dürtüler insanın içinden, insanın kendinden neşet eden korkular veya dürtülerdir. Ne demek? Mesela havf ve reca. İmam Gazali burada oldukça önemli şeyler söylüyordu ki bu konuyu biz sizlerle detaylı olarak işlemedik ve henüz burada konuşmadık. İnşallah önümüzdeki programlarda bu konuya temas etmeyi arzu ediyorum. Çünkü İmam Gazali havf ve reca, yani ümit ve korkuya dair öyle önemli ve güzel şeyler söylüyor ki bir Müslüman her halükarda havf ve reca ile mutedil halde olmak durumundadır. Şayet bir Müslümanda korku, endişe, acaba Allah'ın rızasını kazanamayacağım korkusu, cennete gidemeyeceğim korkusu, Müslümanca yaşayamayacağım veya Müslümanca ölemeyeceğim korkusu yoksa bu kişi kendini emniyette görüyordur ve bu büyük bir felakettir diyor. Hal böyle olunca insanın korku duymaması, kendini emniyette görmesi, güvende görmesi, yani garantide görmesi demektir. Bir kimse Allah'tan korkmuyorsa içinde nasıl bir duygu olabilir? Nasıl olsa ben cennete gideceğim, sorgu suali geçeceğim, Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak öleceğim şeklinde bir garantörlük vardır kendisinde. Halbuki Allah Teala hiçbir Müslümana, Cenab-ı Peygamber hiçbir inanan kimseye, iman etmiş kimseye kendini garantide görmemesini emrediyor. Ve etrafındakilere de hakeza Müslümanca ölebilmenin, ahirette kendilerini kurtarabilecek ameller yapabilmenin düsturunu ve yollarını gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ölecekseniz ancak ve ancak Müslüman olarak, mümin ve muvahhid olarak ölünüz buyuruyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Peki bu insanın elinde midir? Son nefes gelip kapıya dayandığında, hançeremize dayandığında nasıl öleceğimize biz kendimiz mi karar veriyoruz? Esasında hayatımız, yaşadığımız süreç, nefes aldığımız ve verdiğimiz, hali sıhhatimizdeki durum bizim ahiretteki, daha doğrusu ahiretin bir yolculuğu olan, açılan kapısı olan son nefesimizdeki, yani ruhumu teslim ediş anımızdaki durumun bir özeti gibidir. Bizim son nefesimizi veya son anımızı bir anlamda tayin eden, son nefesimize götüren süreçteki, o sürece kadarki durumdaki izlediğimiz müminlik, Müslümanlık veya muvahhidliktir. Bir kimsenin son nefesini yaşamış olduğu, nihayetindeki hayatı ve kalbinde taşımış olduğu imanı belirliyor. Allah Teala cümlemizi Müslüman ve muvahhid olarak yaşayıp mümin ve muvahhid olarak son nefesimizi vermeyi nasibi müyesser eylesin. Aziz dinleyenler, bir kimsenin kalbinde havf, yani korku yoksa kendini garanti altında görüyordur. Ya da reca, ümit. Bir kimsenin ümidi yoksa yese düşmüştür, ümitsizliğe düşmüştür. Artık bu kimsenin ahireti kazanabilme veya Allah Teala'nın rızasına girebilme gibi bir ümidi, bir hayali, bir beklentisi kalmamış demektir. Yani karamsarlığa bürünmüştür, ümidini kesmiştir, ümitsizliğin içerisine düşmüştür. Hal böyle olunca bu kimsenin artık Allah Teala'dan bir rıza, Allah Teala'dan bir rahmet ve merhamet, ikram ve ihsan bekleme gibi bir durumu söz konusu kalmamıştır, olmamıştır diyor. Hal böyle olunca bu iki hususu şöyle vurguluyor. Şayet bir kimsenin kalbinde korku yoksa kendi ahiretini kendince garantiye aldığını düşünüyordur. Şayet bir kimsenin kalbinde dürtüsel olarak içinden gelecek şekilde bir reca, yani bir ümit yoksa ümitsizliğe düşmüştür. Motivasyon kaynağını bitirmiştir, ket vurmuştur, üzerini ölü toprağıyla örtmüştür diyor. Ve hatta Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala recayı, yani ümidi kaybetmemek noktasında la taknatu min rahmetillah, Allah Teala'nın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Evet, Allah Teala celal sahibidir. Allah Teala azizdir, muntakimdir. Allah Teala günah işleyen kimseleri cehennemine koyacaktır, cezasını verecektir. Ancak diğer taraftan Rahmandır, Rahim'dir, Veduttur, merhamet sahibidir, ikram ve ihsan sahibidir. Bu noktaları, Allah Teala'nın bu vasıflarını ve esmasını da unutmayınız diye vurguluyor. Altıncısı işte bizim üzerinde durduğumuz konuydu. Altıncısı afetler geçididir. Yani bir Müslüman ilim, tevbe, engeller, arızalar ve dürtüler geçidini geçtikten ve aştıktan sonra afetler geçidiyle karşı karşıya kalır. Yapılan bu afetler geçidi ise kıymetli dinleyenler, yapılan ibadetleri boşa çıkaran, manevi hastalıkları ihtiva eden riya ve ucup gibi konuları ihtiva eder. Yani bir Müslümanı düşününüz. Nasıl ibadet edeceğini biliyor, ilim geçidini geçmiş. Hatalarını, günah ve kusurlarını telafi edecek şekilde tevbelerini yapmış. Engelleri aşmış, arızalarla karşılaşıp bunları geçmiş. Dürtülerini yenip havf ve reca arasında bir Müslümanlık portresi ortaya koymuş. Ancak yaptığı ibadetlerde ihlas yoksa, yaptığı ibadetlerde riya, gösteriş, suma ya da ucup, taaccup, kendini beğenme gibi bir takım kalp afetleri varsa, işte altıncı geçide gelip orada tökezlemiş, ayağı orada takılmış demektir diyor İmam Gazali. Ve son olarak yedinci geçit, kitabın son kısmı ise yolun sonunda kul artık ulaştığı nimetler için Allah Teala'ya şükrederek manevi yolculuğunu tamamlar ve taçlandırır diyor İmam Gazali. Yedinci geçidin hamd ve şükür geçidi olduğunu ifade ve beyan ediyor. Aziz ve muhterem dinleyenler, İmam Gazali'nin Minhacül Abidin'ini böylece bir özetlemiş ve niçin bu kitaptan müzakere ettiğimizi, özellikle üzerinde durduğumuz ihlas ve riya konusunun bizim için hangi geçidi ihtiva ettiğini ve bizim için kulluk sürecinde hangi basamak ve merhaleyi ihtiva ettiğini görmek için böyle bir özet geçmek ve bunu sizlere arz etmek, okuduğumuz kitabın nasıl bir kıymeti havi olduğunu görmek için önemli olduğunu düşündüm ve bunu bu sebeple sizlere arz etmek istedim. Bir sonraki programda inşallah vaktimizin sonuna geldiğimiz için artık ihlas ve devamındaki özellikle riya konusuna değinmeye, temas etmeye, İmam Gazali'nin bir kalp hastalığı olarak riyanın ve sümanın nasıl bir felaket ve helaketle Müslümanı mağdur edebileceğini konuşmaya Allah Teala izin ve ömür verirse devam edeceğiz. Her biriniz Allah'a emanet olunuz. Bir sonraki hafta yine Gazali Mektebi programında görüşmek üzere. Geceniz hayır olsun, gününüz bereketli olsun. Her biriniz Allah'a emanet olunuz efendim.